Ayrım 89.
Sayfa 694. Mitya yüksek sesle, kapının açık olduğundan başka söylediklerinin hepsi doğrudur diye bağırdı. Bitlerimi temizlediği için de, onu dövmemi bağışladığı için de teşekkürler. Çok dürüst bir insandır. Babama ömrü boyunca bir fino gibi sadık kalmıştır. Mahkeme başkanı sert bir sesle, sanık dedi. Kullandığınız sözcüklere dikkat edin. Grigori, ben fino değilim diye homurdandı. Mitya ona dönüp bağırdı. Öyleyse benim fino, ben. Gücüne gittiyse kendi üzerime alıyorum, özür dilerim. Hayvanca davrandım sana, canını yaktım. Ezop'un da... Başkan gene sert bir tavırla ne Ezop'u diye sordu. Piero'nun yani. Babamın Fyodor Pavlovich'in. Başkan Mitya'yı daha dikkatli konuşması için üst üste birkaç kez sertçe uyardı. Böyle davranmakla kendi kendinize kötülük ediyorsunuz. Tanık Rakitin'in sorgusunda da aynı başarıyı gösterdi Fetyukovic. Şurasını da belirteyim ki Rakitin savcının en çok önem verdiği tanıklardan biriydi. Her şeyi bildiği anlaşılıyordu. İnsanı şaşırtacak derecede çok şey biliyordu. Her yerde bulunmuş, her şeyi görmüş, herkesle konuşmuştu. Fyodor Pavlovich'in bütün Karamazovların yaşam öykülerini en ince ayrıntısına varıncaya dek biliyordu. İçinde 3000 ruble olan zarfı da Mitya'dan duymuştu. Mitya'nın başkent meyhanesinde çıkardığı olayları, suçlu olabileceğini gösteren sözlerini, hareketlerini bir bir açıkladı. Yüzbaşı Snegirev'in hamam lifi olayını da anlattı. Fyodor Pavlovich'in mal konusunda Mitya'ya borçlu kalıp kalmadığı sorusuna Rakitin bile kesin bir yanıt veremedi. Yalnızca kimsenin içinden çıkamayacağı bu karışık Karamazovluk'ta kimin suçlu, kimin suçsuz, kimin kime borçlu olduğunu kestirmek olanaksızdır dedi. Bu cinayetin kölelik devrinden kalma köhnemiş dünya görüşünün gerekli kuramlardan yoksun Rusya'nın içinde bulunduğu keşmekeşin bir sonucu olduğunu söyledi. Kısacası içini dökmek fırsatı geçmişti eline. Rakitin ilk kez gösteriyordu kendini, dikkati çekiyordu. Savcı onun bir dergiye bu cinayetle ilgili bir yazı hazırladığını biliyordu. Sonra kendi konuşmasına da aşağıda göreceğimiz gibi bu yazıdan bazı bölümler aldı. Tanık karanlık, hüzün verici, meşum bir tablo sermişti gözler önüne. Suçu daha da kesinleştirdi bu durum. Rakitin'in konuşması düşüncelerinin özgürlüğü, olağanüstü ağırbaşlılığıyla dinleyicileri büyülemişti. Kölelik devrinden, keşmekeş içindeki Rusya'dan söz ederken, salonda kendini tutamayıp alkışlayanlar bile oldu. Ne var ki Rakitin gençliğin verdiği tecrübesizlikle küçük bir hata yaptı. Savunma avukatı bu fırsattan yararlandı. Başarısından başı dönen Rakitin parlak başarısını fark etmemiş olamazdı. Grushenka ile ilgili belli soruları yanıtlarken Agrafena Aleksandrovna'dan küçümser bir tavırla tüccar Samsonov'un kapatması diye söz etti. Bu sözü kullandığına çok pişman oldu sonra ama iş işten geçmişti bir kez. Fetyukovic tam buradan yere çalmıştı onu. Rakitin avukatın 3 gün gibi kısa bir süre içinde işin bu denli derinine inebileceğini beklemediği için olmuştu bütün bunlar. Savunma avukatı soru sırası kendisine gelince son derece kibar, saygılı gülümsemesiyle "İzninizle bir şey soracağım" diye başladı. Geçenlerde büyük bir zevkle okuduğum, Başpiskoposluğun yayınladığı Rahmetli Kutsal Zosima Dede'nin Hayatı adlı derin anlamlı, yüce, dindarca düşüncelerle dolu broşürün yazarı Bay Rakitin siz misiniz? Rakitin birden şaşırmış, sıkılmış gibi, basılması için yazmamıştım onu diye mırıldandı, sonradan basmışlar. Ah bu çok güzel işte. Sizin gibi bir düşünürün her çeşit toplumsal olayla ilgilenmesi gerekir. Çok yararlı broşürünüz Sayın Başpiskopos'un himayesinde yayınlandı. Doğrusu büyük yararı da oldu. Yalnız bir şey soracağım size. Biraz önce Bayan Svetlova ile, not, Grushenka'nın soyadı Svetlova'ymış, o gün duruşma salonunda öğrendim bunu ben de. Oldukça yakın dost olduğunuzu söylediniz yanılmıyorsam. Dostlarım yüzünden sorumlu tutulamam. Genç bir erkeğim. Hem her konuştuğu insanın içini dışını kim bilebilir? Rakitin'in yüzü kıpkırmızı olmuştu. Petyukoviç bozulmuş, özür dilemekte acele ediyormuş gibi. Anlıyorum, çok iyi anlıyorum dedi. Kentin en gözde gençlerini evinde seve seve ağırlayan, genç güzel bir bayanın arkadaşlığı bir genç olarak sizi de çekmiş olabilir ama benim sormak istediğim başka. 2 ay önce Bayan Svetlova'nın en küçük Karamazov kardeşle, Alexey Fyodorovich'le tanışmayı pek istediğini, bu genci ona o zamanki manastır kıyafetiyle getirirseniz size 25 ruble vermeyi vaat ettiğini biliyoruz. Bildiğiniz gibi davamızın konusu cinayetin işlendiği gecenin akşamı Alexey Fyodorovich'i Bayan Svetlova'ya götürdünüz. O akşam Bayan Svetlova'dan 25 rubleyi aldınız mı? Bunu bir kez de sizden duymak istiyoruz. Şakaydı bu. Sizi bunun için ilgilendirdi anlayamadım. Şaka olsun diye aldım parayı. Sonra geri verecektim. Demek aldınız ama hala geri vermediniz değil mi? Verdiniz mi yoksa? Yersiz bir soru bu diye homurdandı Rakitin. Böyle soruları yanıtlayamam. Parasını geri vereceğim elbette. Başkan araya girdi. Ama savunma avukatı Bay Rakitin'e başka soracağı olmadığını bildirdi. Rakitin kürsüden canı biraz sıkkın indi. Konuşmasının iyi soylu etkisi ne de olsa lekelenmişti. Gözlerini ondan ayırmayan Fetyukoviç, dinleyicilere onu göstererek şöyle demek istiyordu sanki. Suçlayan, soylu, temiz yürekli tanıklarınızın ne mal olduklarını görüyorsunuz işte. Anımsıyorum, gene rahat durmadı Mitya. Rakitin'in Grushenka'dan küçümser bir tavırla söz etmesine müthiş öfkelenerek oturduğu yerden Bernard diye bağırdı. Rakitin'in sorgusu bitince başkanın sanığa bir söyleyeceği olup olmadığını sorunca Mitya, cezaevine girdikten sonra bile durmadan para çekiyordu benden diye haykırdı. Alçak çıkarcı Bernard, Tanrı'ya inandığı falan da yoktur. Başpiskoposu bile aldatmış. Mitya'yı hemen susturdular ama Rakitin'in işi tamamdı. Yüzbaşı Snegirev'in tanıklığı da başarısızlıkla sonuçlandı. Ama bunun nedeni başkaydı. Yırtık pırtık, pis bir giysiyle, çamurlu pabuçlarla çıktı kürsüye. Önceden uyarıldığı halde sarhoştu. Mitya'nın ona ettiği hakaretle ilgili soruları yanıtlamayı reddetti. Tanrı günahlarını bağışlasın. İlyuşacığım izin vermedi anlatmama. Tanrı öteki dünyada ödüllendirecek beni. Kim izin vermedi dediniz anlatmanıza? Kimden söz ediyorsunuz? İlyuşacığım, oğlum benim. Babacığım ne kötü hakaret etti sana babacığım. Taşın yanında böyle söylemişti bana. Son günlerini yaşıyor şimdi. Yüzbaşı birden hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Mahkeme başkanının ayaklarına kapandı. Dinleyicilerin kahkahaları arasında hemen dışarı çıkardılar onu. Savcının istediği olmamıştı. Savunma avukatı her fırsattan yararlanmayı sürdürüyordu. Olayları en küçük ayrıntılarına dek bilmesi dinleyicileri gittikçe daha çok şaşırtıyordu. Söz gelimi Trifon Borisovich'in tanıklığı hayli etkili oldu. Bu etki Mitya'nın aleyhineydi elbette. Mitya'nın cinayetten bir ay önce Mokroye'ye geldiğinde 3000 rubleden az harcamamış olduğunu söyledi. Belki birkaç ruble azdı 3000'den. Yalnız o çingene karılarına verdiği yeterdi zaten. Hele bizim bitli köylülere 50 kopek değil de 25 rublelik kağıt paralar sıkıştırıyordu ellerine. Herifçi oğullarının çaldıkları da caba. Çalan elini bırakmıyordu ki orada yakalayasın. Zaten kendisi de avuç dolusu saçıyordu paraları. Bizim millet de ne hayduttur hani, adamın kanını emerler. Hele kızlar, köylü kızlar yaşamıştı. O gün bugündür doğrulttular bellerini, zenginleştiler. Oysa eskiden nefesleri kokardı. Kısacası Mitya'nın harcadığı paraları hesabını tutmuş gibi bir bir saydı. Böylece yalnız 1500 rublenin harcanıp, gerisinin beze dikili olarak saklandığı iddiası çürütülmüş oluyordu. Trifon Borisoviç, büyüklere yararlı olmaya var gücüyle çalışarak şöyle sürdürdü konuşmasını. Gözlerimle gördüm, tam 3000 ruble vardı elinde. O kadarını da anlarız artık. Soru sırası savunmaya gelince Fetyukovic, hancının iddialarını çürütmeye çalışmadan, Mitya'nın tutuklanmadan bir ay önceki aleminde, sarhoşken holde düşürdüğü 100 rubleyi, arabacı Timofey ile Akim adında bir köylünün bulup ona getirmesinden, onun da onlara birer ruble vermesinden söz açtı. Bu 100 rubleyi Bay Karamazov'a verdiniz mi? Trifon Borisoviç her ne kadar yan çizmeye çalıştıysa da, köylülerin ifadesinden sonra 100 ruble olayını itiraf etti ama şöyle kekelemekten de geri kalmadı. Dimitri Fyodorovich gösterdiğim dürüstlük karşısında pek duygulandı. 100 rubleyi bana armağan etti. Ama çok sarhoştu o anda, belki de hatırlamaz. Ne var ki tanık köylülerin dinlenmesine kadar 100 rublenin bulunması olayını reddettiği için bu parayı sarhoş Mitya'ya geri verdiği üzerine söyledikleri de kuşkuyla karşılandı. Savcılığın pek güvendiği bir tehlikeli tanık daha şüphe altında lekelenmiş olarak iniyordu kürsüden böylece. Polonyalıların başına da aynı şey geldi. Mağrur, serbest bir tavırla çıktılar tanık kürsüsüne. Yüksek sesle ikisinin de her şeyden önce çara hizmet ettiklerini, Pane Mitya'nın 3000 rubleye şereflerini satın almak istediğini ama razı olmadıklarını, elinde çok para gördüklerini söylediler. Pane Musyalovic konuşurken lehçe çok sözcük kullanıyordu. Bunun onu başkanla savcının gözünde yükselttiğinin farkına varınca iyice cesaretlendi. Bütün bütün lehçe konuşmaya başladı. Ama Fetyukovic onları da düşürdü tuzağına. Yeniden çağrılan Trifon Borisoviç yan çizmek için çabalamasına karşın sonunda getirdiği yeni deste kağıdı Pane Vrublevski'nin değiştirdiğini, Pane Musyalovic'in de oyunda hile yaptığını itiraf etmek zorunda kaldı. Tanıklık sırası gelen Kalganov da doğruladı bunu. İki Polonyalı gururları bir paralık olmuş, hatta dinleyicilerin kahkahaları arasında çekildiler. Tehlikeli bütün tanıklar aynı duruma düştüler. Fetyukovic hepsini küçük düşürmeyi başarmıştı. Dinleyiciler, hukukçular konuşmaları merakla izliyorlar. Bütün bunların savunmaya ne gibi bir yarar sağlayacağını akıl erdiremiyorlardı. Çünkü tekrar ediyorum, herkes suçlunun kesinlikle belli olduğu kanısındaydı. Ama büyük sihirbazın kendinden emin, sakin olduğuna bakarak bekliyorlardı. Böyle bir adam Petersburg'dan kalkıp buraya boşu boşuna gelmezdi. Üstelik eli boş dönecek adama da hiç benzemiyordu. 3. Konsültasyon ve 1 kilo fındık. Tıbbi muayenenin de büyük bir faydası olmadı sanığa. Sonra anlaşıldığı gibi Fetyukovic de pek bir şey beklemiyordu bundan. Ünlü doktoru Moskova'dan getirten Katerina Ivanovna'nın ısrarıyla yapılmıştı bu muayene. Savunma bundan bir şey kaybetmezdi elbette ama olur ki bazı şeyler kazanabilirdi. Bununla birlikte doktorların arasındaki görüş ayrılığından gülünç bir durum bile çıktı ortaya. Konsültasyonunu Petersburg'dan gelen ünlü doktor, bizim Herzenstube, bir de genç doktor Varvinski yaptılar. Son ikisi savcılığın isteğiyle tanıklık da yapacaklardı. Tıp adamı olarak önce Herzenstube çağrıldı. Sağlam yapılı, orta boylu, dazlak kafalı, aksakallı, 70'lik bir ihtiyardı bu. Kentimizde herkes pek sever sayardı onu. İyi bir doktor, dürüst, bulunmaz bir insandı. Kentimize yerleşeli çok oluyordu. Örnek bir yaşayışı vardı. İyi yürekli, insanları seven bir kimseydi. Yoksul hastalara, köylülere ücretsiz bakar, kendi onların kulübelerine gider, ilaç almaları için para bile bırakırdı. Ama bütün bunların yanında katır gibi de inatçıydı. Kafasına koyduğu bir düşünceden onu vazgeçirmek olanaksız gibi bir şeydi. Arada şunu da belirteyim ki, kentimize 2-3 gün önce gelen ünlü doktor da birkaç yerde Doktor Hersen Stube'nin bilgi yönünden zayıf bir doktor olduğunu söylemişti. Moskovalı doktor vizitesini 25 rubleden aşağı kabul etmediği halde, kentimizde bazı kimseler onun gelişine pek sevinmiş, paraya acımadan koşmuşlardı ona. O güne dek bütün bu hastalara Hersen Stube bakıyordu kuşkusuz. Ünlü doktor her muayene ettiği hastaya Hersen Stube'yi kötülemişti. Sonunda iyice ileri gitmiş, hastanın yanına girer girmez alaylı, "Kim bu hale soktu bizi bakalım, Hersen Stube mi?" diye sormaya başlamıştı. He he he. Hersen Stube'nin bunlardan haberi oluyordu elbette. Üç doktor da görüşlerini bildirmek üzere peş peşe gelmişlerdi. Doktor Hersen Stube, sanığın akıl dengesinin bozuk olduğunun apaçık ortada olduğunu söyledi. Burada uzun uzadıya anlatmayacağım düşüncelerini. Görüşlerini sıraladıktan sonra şöyle ekledi. Bu dengesizlik sanığın yalnızca eski davranışlarından değil, şimdi buradaki davranışlarından da bellidir. Bu davranışların neler olduğu sorulduğunda, ihtiyar doktor içten babacan tavrıyla sanığın salona girerken duruma göre pek şaşırtıcı bir görünüşü olduğunu, asker gibi yürüdüğünü, hep karşıya baktığını, oysa bir çapkın olarak sağa kadınların bulunduğu yana bakmasının, kadınlar onun için ne düşünüyor diye anlamaya çalışmasının gerektiğini söyledi. Yalnız şurasını da belirtmeliyim. Rusçayı seve seve konuşuyordu ama tümcelerinin hepsi kuruluş bakımından Almancaydı. Ne var ki bu durum hiçbir zaman mahcup etmezdi onu. Çünkü Rusçasının örnek, Ruslarınkinden bile güzel bir Rusça olduğu inancındaydı. Hatta Rus atasözlerini kullanmaya bayılırdı. Rus atasözlerinin dünyada en derin anlamlı, en güzel atasözleri olduğunu söylerdi. Bir de dalgınlığından mı nedense, konuşurken her gün kullandığımız, çok iyi bildiği bir sözcüğü unutuverir, bir türlü anımsayamazdı. Almanca konuşurken de olurdu ona bu. Yitirdiği sözcüğü yakalamak ister gibi kolunu yüzünün önünde sallar dururdu. Aklına gelmeyen sözcüğü anımsamadan dünyada sürdürmezdi konuşmasını. Sanığın salona girince kadınlara bakması gerektiği üzerine söyledikleri dinleyiciler arasında fısıldaşmalara yol açtı. Kadınlarımız ihtiyarı pek severler, hayatında hiç evlenmediğini, dürüst, ağırbaşlı bir insan olduğunu, kadınları yüce, kusursuz yaratıklar olarak gördüğünü de bilirlerdi. Bu yüzden sözleri hepsini şaşırtmıştı. Sırası gelip tanık kürsüsüne çıkan Moskovalı doktor kesin bir dille sanığın akıl dengesinin bozuk, hatta son derece bozuk olduğunu söyledi. Tehevvür ve sabit fikir üzerine bilimsel uzun bir konuşma yaptı. Sonuç olarak eldeki bütün delillerden sanığın, tutuklanmadan birkaç gün öncesinden bu yana güçlü bir tehevvür içinde bulunduğunu, cinayeti aklı başındayken bile olsa işlemişse, bunu elinde olmadan bütün benliğini saran, yenemediği güçlü bir tutkunun etkisi altında yaptığını söyledi. Doktor tehevvürden başka sabit fikir de bulmuştu sanıkta. Deliliğin başlangıcıymış bu. Not: ben kendi deyişimle anlatıyorum bunları. Oysa doktorun konuşması pek bilimsel tıbbiydi. Bütün davranışları sağduyunun gerektirdiği ile taban tabana zıttır diye sürdürdü konuşmasını. Görmediklerimi, yani cinayetin nasıl işlendiğini falan bırakalım bir yana. İki gün önce benimle konuşurken bile bakışları son derece hareketsiz, sabitti. Durup dururken kahkahayla gülmeye başlıyordu. Sürekli bir sinir bozukluğu içindeydi. Tuhaf, anlaşılmaz şeyler söylüyordu. Bernard, Etika, burada sözünü etmeyi uygun bulmadığım daha başkaları da var. Doktor sabit fikir olduğu kanısına, sanığın her şeyden son derece soğukkanlı söz ettiği halde, babasının ona eksik verdiğine inandığı 3000 rubleyi anımsayınca birden sinirlenmesinden varmıştı. Bu 3000 ruble söz konusu edilince eskiden de öfkeden çılgına dönüyormuş. Oysa tanıklar onun paraya değer vermeyen, açık elli bir insan olduğunu söylüyorlar. Moskovalı doktor sözlerini bitirirken alaylı bir tavırla, Meslektaşımın sanığın salona girince karşıya değil de kadınlara bakmasının gerektiğini iddia etmesi üzerine yalnızca şunu söyleyeceğim diye ekledi. Böyle bir iddia gülünçlüğü bir yana temelden yanlıştır da. Gerçi sanığın kaderinin tayin edileceği duruşma salonuna girerken karşıya bakmamasının gerektiğini, bunun onun ruhsal dengesizliğinin bir delili olabileceğini kabul ediyorum ya, onun o anda sola, kadınlara değil, tersine sağa, bütün umudunun bağlı olduğu avukatına bakmasının gerektiğini iddia edeceğim gene de. Doktor kararlı, kesin bir dille konuşuyordu. Ama iki doktorun arasındaki görüş ayrılığı, en sonra çağrılan Varvinsky'nin şaşırtıcı çıkışıyla iyice gülünçleşti. Onun görüşüne göre sanık için şimdi olduğu gibi önceleri de herhangi bir ruhsal dengesizlik söz konusu değildi. Tutuklandığı sırada aşırı derecede heyecanlı, sinirli olmasınınsa birçok nedenleri olabilirdi. Kıskançlığı, öfkesi, sürekli içmesi ve benzeri. Ne var ki bu sinirliliğin iddia edildiği gibi tehevvürle hiçbir ilgisi yoktu. Sanığın salona girdiğinde sağa mı sola mı bakması gerektiği üzerine ise, acizane düşüncesine göre sanığın gerçekten de yaptığı gibi, tam karşısına kaderinin bağlı olduğu başkanla mahkeme üyelerinin bulunduğu yere bakması gerektiğini söyledi. Genç doktor acizane konuşmasını heyecanlı bir sesle şöyle bitirdi. Karşıya bakmakla da akıl dengesinin tam olduğunu göstermiştir. Mitya oturduğu yerden "Yaşa doktor!" diye bağırdı. "Çok doğru söylüyorsun." Anlaşılacağı üzere Mitya'yı hemen susturdular ama genç doktorun sözleri mahkeme üyelerini olduğu kadar dinleyicileri de etkilemişti. Çünkü sonra anlaşıldığı gibi herkes doğru bulmuştu söylediklerini. Bununla birlikte Herzenstube tanık olarak çağrıldığında birdenbire Mitya'nın yararına konuşuverdi. Kentin eskilerinden olduğu için Karamazovları öteden beri tanırdı. İddia makamının işine pek yarayan bilgiler vermedi. Sonra bir an düşündü. Ne var ki delikanlının çok daha iyi bir kaderi olabilirdi diye ekledi. Çocukken de büyüyünce de çok iyi yürekliydi çünkü. Şu kadardan tanırım onu. Ama bir Rus atasözü vardır. Bir evde bir akıllı insan varsa iyi, bir de akıllı konuk gelirse daha iyi olur. Çünkü bir yerine iki akıl eder. İhtiyarın sözü çok uzattığını, karşısındakilerin canını sıktığını umursamadan habire konuştuğunu, nükteler savurmaya bayıldığını bilen savcı kesti sözünü. Bir akıl iyi, iki akılsa çok iyidir. Evet evet, ben de söylüyordum zaten, bir akıl iyi, iki akıl ise çok iyidir. Ama ona başka bir akıl yardım etmedi, o da kendininkini salıverdi. Nereye saldı? Ah, nereye salmıştı, unuttum sözcüğü. Kolunu yüzünün önünde sallıyordu. Ah evet, anımsadım. Spazieren. Dipnot, gezmek. Gezmeye mi? Evet evet, gezmeye. Ben de gezmeye diyordum zaten. Aklı gezmeye gitmiş işte. Öyle derin bir yere gitmiş ki kaybolmuş orada.